Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 32. ayrım. 48. Arabasında uzun uzun düşünmüştü. Çember daralıyordu. Ne var ki tedbiri hiç elden bırakmamış, hatta bazen aşırıya bile kaçmıştı. Şimdi önemli olan düşünmek ve faka basmamaktı. Şu küçük Annabel tuttuğunu koparmış, dahası vagonu da bulmuştu. İşte bu çok kötüydü. Bundan böyle yeni bir yöntem bulmalıydı. Ama her şeyden önce şu dedektife merakının bedelini ödetmeliydi. Ona çok acı verecek, onu çok aşağılayacak bir şey. Bu alanda tecrübeliydi. Kadını öldürmemeli ama ezmeliydi. Başlangıçta genç kadını sığınağına götürmeyi tasarlamıştı. Taylor Adams'la aynı acıyı çekmesi için. Onu çıldırtmak için bu amaçla inanılmaz bir yöntem geliştirmişti. Bir sürü deneme yapmış, istisnasız her biri mucizevi sonuçlar vermişti. Artık elinde insanları delirtme gücü vardı. İyi düşününce aklına çok daha yaralayıcı bir fikir gelmişti. Asıl istediği ona acı çektirmekti, ızdırap çeksin. Ve beyninin karanlık sularında tomurcuklanan bu fikir, aklına gelenlerin büyük bir farkla en iyisiydi. İnsanların en derin korkularını bulup çıkarma becerisine sahipti. Ve Annabel O'Donnell konusunda ne yapacağını çok iyi biliyordu. Yokluğunun dikkat çekmemesi için iyi organize olmak gerekiyordu. Vuracağı darbeyi tasarlamak toplam 3 saatini aldı. Harekete geçmek ise birkaç dakika. Her şeyden önce içeri girmenin yolunu bulmalı. Şaşkınlık korkuyu, en sevdiği silahını doğururdu. Basitliğin ta kendisi. Maymuncuk, kilidin hakkından gelirdi. Ardından mizansenin hazırlanması, tüm efektler kusursuz olacaktı. Yatak odasından gelen gürültüyü duyunca ellerini sürttü ve gölgesini salondakilerin arasına kaydırdı. Adım adım yaklaştı. Hay şeytan, ne de güzel olacaktı. 49. Başucu lambasından odaya soluk bir ışık yayılıyordu. Bütün duyuları bir saniye öncesine kadar uyuşukken, Annabel birden pür dikkat kesildi. İçinde patlayan heyecan, sanki öğleden sonra uykusundan çok erken uyanmış gibi zihnini bulandırıyordu. Gözlerinin önüne binlerce siyah noktacık yerleşti. Soluduğu hava yetmez oldu. Çırılçıplak yani savunmasızdı ve gözlerini yastığının üzerindeki sarı paketten alamıyordu. Bir saat önce, tam kendi durduğu yerde, evindeyken birisi içeri girmişti. Birden yatak odasının kapısında durduğunu, gölgelere gömülmüş salona sırtını çevirdiğini fark etti. Usulca yerdeki havluyu alıp vücuduna bastırdı ve yatağın etrafından döndü. Paketin üzerinde beceriksiz bir elin yazdığı "Hemen, şimdi aç" notu vardı. Salondaki parkeler biraz gıcırdadı. Soluğuyla birlikte yüreğinin hızı 3 kat arttı. Sakin ol, hep böyle olur. Sıcaklık farkı yapıyor bunu. Bunu getirip bırakan çoktan gitti. Kalarak kendini tehlikeye atamaz. Parkeler yine gıcırdadı. Sanki daha yakından gıcırdadı gibi geldi Annabel'e. Çok yakından, hemen duvarın ötesinden. Eğer oysa kapının birkaç santim berisinde olmalıydı. Annabel'in gözlerinin önüne nefret dolu bir yüzde beliren sadist bir tebessüm geldi. İmkansız, hala burada olamaz. Bir adım daha atıp aradığına ulaştı. Gündelik giysileri. Elini elbiselerinin arasına soktu ve el yordamıyla tabanca kılıfını aradı. Boğuk bir hırsla Beretta'sına sarıldı, salonun karanlık çerçevesine doğrultarak döndü. Tereddütlüydü, ne yapması gerektiğine karar veremiyordu. Mantık, bütün dairenin içini gözden geçirerek tüm ışıkları yakmayı emrediyordu ancak eğer gerçekten hala buradaysa, bir köşede beklemesi ve genç kadının üzerine atılıp silahını alması yetecekti. Jack'e haber vermek. Geriledi ve elindeki havluyu bıraktı. Ne olursa olsun, hala silahını doğrulttuğu kapıyı gözden kaçırmadan öteki eliyle elbise yığınını yokladı. Cep telefonunu kaldırmadığına göre hala bulücünün cebinde olmalıydı. Cep boştu. Pantolonu baş aşağı çevirip silkeledi ancak telefon yoktu. Ah, kahretsin, kahretsin. Şimdi artık en ufak bir kuşku yoktu. Birisi mahremiyetine girmişti. Gözünün ucuyla pakete baktı. Hemen şimdi aç. Pekala, istediğin buysa. İçindeki korkunun giderek yoğunlaşmasına rağmen, soğukkanlılığını koruduğunu tekrarlayarak, kendi kendini sakinleştirmeye çalışıyordu. Paketi bir ucundan tutup kaldırınca, içinden bir video kaseti düştü. Kasetin üzerine, bunu hemen oynat yazılı bir post-it yapıştırılmıştı. Annabel bunun içine, mini video kaseti yerleştirilmiş özel bir kaset olduğunu anladı. Tüm uzuvları titriyordu. Pekala, pekala, oyunu senin kurallarınla oynayacağım. Çok az hareket etmesine rağmen soluk soluğa kalmış, korkudan da cildinin üzerine terden ince bir tül kaplamıştı. Yatağın ayak ucundaki televizyona yaklaşıp kaseti video cihazına yerleştirdi. Silahı hala salona çevriliydi. Yatağın kenarına ilişip örtüsüyle göğsünü kapattı. Ekranda beyaz bantlar göründü. Sonra kendi salonu. Salon aydınlatılmıştı. Filmi çeken kişi kamerayı kendi hiç görünmeyecek şekilde tutuyordu. Kamera odaya yaklaştı. Annabel farkında olmadan kafasını salona çevirdi. Ekranda adam odayı çepeçevre filme aldıktan sonra yatağın yanına yığılmış elbiselerin üzerinde karar kıldı. Resmin altından çıkan eldivenli el kazağın altına daldı, çıkardığı cüzdanı hemen yerine koydu. Aynı el, Annabel'in cep telefonunu çıkarıp görüntünün dışına taşıdı. Eldiven yeniden göründü. Bu kez genç kadının barettasını aldı. Kamera sanki kötü bir gülüşün sarsıntısına yakalanmış gibi biraz sallandı. Ve el, tabancanın şarjöründeki kurşunları teker teker çıkardı. Annabel'i korkunç bir ürperti sardı. Alışkın bir hareketle silahının şarjörünü kaydırdı, bomboş. Gerginlikten silahın hafifliğini fark edememişti. Salonun parkesi yeniden gıcırdadı, ürkekçe. Daha fazla dayanamayacaktı. Bayılmanın ne denli sükunet kokusu taşıyacağını düşünüyor, ancak kendini bırakmanın ölümle aynı şey olacağını anlıyordu. Soluğu fazla güçlüydü. Hiperventilasyon aşamasındaydı. Televizyon hala mini kasetin görüntülerini veriyordu. Adam doğrulmuş, yatak odasından çıkıyordu. Kendi çevresinde bir kez döndükten sonra banyonun kapısında durdu. Duştan akan suyun sesi duyuluyordu. Adam yaklaştı. Eldivenli el usulca kapının kanadına kondu ve adam banyoya girdi. Adam o yıkanırken banyoya girmişti. Kafandaki bir hava akımı değildi diye içinden haykırdı Annabel. Düş gücün ve kar değildi, oydu, oradaydı. Kamera, banyonun zeminindeki halının üzerinde gezinip, Annabel'in küçük külotunun üzerinde sabitlendi. Sonra külotu zoomladı. Buhar bulutları salınmaya başlamış, görüntüyü bulanıklaştırıyordu. Annabel o zaman kendini suyun altında durmuş, sırtını duş kabinine dayamış, düşler kurarken gördü. Sırtının ve kalçalarının derisi cama yapışmaktan beyazlaşmış, üzeri damlacıklarla dolmuş. Eldivenli el yaklaştı, olabildiğince iğrenç bir okşayışla camın üzerine kondu. Ve Annabel'in kalçalarının yarım santim berisinde birkaç kez gidip geldi. Bu kez genç kadının başı döndü. Yatak örtüsünü umutsuzca göğsüne bastırıp boş barettayı elinden bıraktı. Kendini bırakma. Orada çok yakında olduğundan emindi. Kasetin görüntüleri bitmek bilmiyordu. Kamera 180 derece dönüp aynanın karşısında durdu. Aynanın üzerinde o kadar buhar yoğunlaşmıştı ki kamerayı tutanın aksi görünmüyordu. Sonra görüntü sola kayarak adamı görme umudunu söndürdü. Ardından da derili işaret parmağı aynanın yüzeyine kondu. Güvenle hareket ederek semboller, sembollerden kelimeler, kelimelerden de bir cümle çizdi. Uzaklaşan kamera, Annabel'in yazılanları okumasını sağladı. Külotlarını çok seviyorum, orospu. görüntü parazitlenip kayboldu. Annabelle'in ağzı açık kalmıştı. Televizyona dokunmadı. Uğultulu kar tanelerinin odaya yansımasına izin verdi. Örtüyü üzerine çekerek kapıdan uzaklaştı ve dolabına yaslandı. Terli elleri dokundukları her yerde hareler bırakıyordu. İç çamaşırlarını yerleştirdiği çekmeceye uzanıp sert bir hareketle çekti. Çekmecenin içinde hiçbir şey kalmamıştı. Bütün çamaşırlarını çalmışlardı. Çamaşırların yerine onu yeni bir not bekliyordu. Vagona dokunmaman gerekirdi. Sana bunun için teşekkür ediyorlar. Yanında Taylor Adams'a iliştirilen zarftaki fotoğrafın eşi. Dehşet içinde bir aile. Çocukların en küçüğünün etrafı kırmızıya boyanmıştı. Annabelle, çekmecenin dibinde bir şeylerin oynadığını fark etti. Küçük bir şeyin. Çekmeceyi biraz daha açtı. Işıkta iki tombul parmak yuvarlandı. Bir çocuğun parmakları. 50. İstediğini çabucak elde etmişti, her zamanki gibi. Daha fazla zaman kaybetmeden o sağlıksız evden ayrılmıştı. Cebinde, Annabelle için hazırladığı küçük armağanla. Arabası genç dedektifin oturduğu Willow sokağına kadar havayı yararak ilerlemişti. Asıl düşüncesi, eve genç kadın uyurken girmekti ama, apartmanın koridorunda, basamaklara oturmuş beklerken, kalorifer kazanının uğultusunu duymuştu. Apartmanda sadece iki daire vardı. Giriş katı ve Annabelle'in oturduğu birinci kat. Yakalanma tehlikesi içermeyen, kusursuz bir durum. Kulağını duvara dayayınca akan suyun sesini duymuştu. Alışkanlıklarının dışına çıkmış, kapıyı maymuncukla açarak içeriye hızla göz atıvermişti. Evet, doğruydu, duşa girmişti. Birden hazırladığı mizansen çok yavan kaldı. Aklına bir yenisi ve çok daha iyisi geldi. Annabelle onu uyurken, adamı da doğrudan onun yüzüne karşı müstehcen hareketler yaparken gösteren bir kasetle uyanmayacaktı. Hayır, bu kasetle uyuyacaktı. Evde daha uzun kalmamak için kendini zor tutmuştu. Genç kadının eşliğinden biraz daha faydalanmamak için. İki parmak konuldukları poşetten, tıpkı sıkıştırılmış pavurya etinden çubuklar gibi yuvarlanmışlardı. Bir ara bunları biriktirmek de aklından geçti. İnsan parmağı dolu, dev bir çuvala sahip olmak eğlenceliydi mutlaka. Hele bir de içine elini daldırmak, keyfin şahikası olmalıydı. Biraz var yemez amcanın altın dolu havuzuna atlaması gibi, ancak daha ipekse. Aklına gelen bu fikri aynı çabuklukla unutmuştu. Bütün bunların üzerindeydi o. Onun yaptığı insan mantığını aşıyordu. Kapanan çember gibi. Tüm insanlığı değiştirecekti. Gelecek kuşaklar onun resmini kutsallaştıracaklardı. Şimdi de Annabelle'in evinin karşısında yayalara ayrılmış gezinti yolundaydı. Genç kadının dairesi zemin katta oturanlara ayrılmış bir bahçeye bakıyordu ve adam bulunduğu yerden, yolun korkuluğundan Annabelle'in salon penceresini görebiliyordu. Kaseti bulmuş olmalı. Şimdi dehşet içindedir mutlaka. Bütün çamaşırlarını almak güzel fikirdi. Orospu sözcüğünün yanı sıra bu kaybolan çamaşırların anlamı onu sarsacaktı kuşkusuz. Aslına bakılırsa karının külotları onun umurunda değildi. O başka şeylerle ilgilenirdi. Evde birden gölge oyunları fark etti. Salonun ışığı yandı. Kadın oradaydı. Üzerinde sadece kalçalarına kadar inen basit bir kazak. Oldukça uzaktı ama mini video kamerasının zoomuyla kollarının nasıl titrediği açıkça görülüyordu. Teknolojinin büyüsü. Elinde silah olarak kullandığı bir beyzbol sopasıyla salonu boydan boya geçtiğini gördü. Cep telefonunu masanın üzerinde bulup aldı. Şimdi o telefonu çaldırmak ne eğlenceli olurdu. Onunla konuşmak. Sesini değiştirmesi gerekliydi. Ne olur ne olmaz. Genç kadın çevresine bakınırken bir yandan da bir numara tuşladı. Adam gerinince soğuk ocak gecesinde omurları çatırdadı. Böylesi anlar ona özel bir zevk veriyordu. Yaşamak ne de güzeldi. Elli bir. Tam beklendiği gibi oldu. Olanları öğrenir öğrenmez FBI ajanları Annabelle'in evine doluştu. Kaseti, içine kasetin konduğu sarı kutuyu ve iki parmağı alıp götürdüler. Genç kadına tekrar tekrar o kadar çok soru sordular ki sonunda Annabelle onları kovdu. Kadın yeniden Jack Taylor'a ulaşmaya çalıştıysa da yine başaramadı. Ne yapacağını bilmez bir halde Atlantik Caddesi'nde amaçsızca dolaşırken Cajon Mansion Oteli'ne geriverdi. Prolin kapıyı açtığında giyinik, yüzü üzerindeki tişört gibi buruşuktu. Saat sabahın 3'üydü. Annabelle'i görür görmez genç kadının başından bir şeyler geçtiğini anlayıverdi. Oturmasını söyleyip minibardaki elektrikli çaydanlıkta çay suyu ısıttı. Annabelle her şeyi anlattı. Duş kabininin camından vücudunu okşayan eldivenle ele varıncaya kadar ve çocuk parmaklarını. Bütün korkusunu gözyaşlarıyla, şiddetli hıçkırıklarla boşalttı. Sabahın 5'inde Safir yatağın ayak ucunda, Annabelle ise örtülerin altında, Broly'nin kollarında, özel dedektifin sakinleştirici sıcaklığında uyuyordu. Yorgunluğu, utangaçlığına baskın çıkınca bunu Broly'nden o istemişti. Dostça, teselli edici bir uyku. Broly'nin, Annabelle'in misk kokulu saçlarını koklayarak usulca nefes alıyordu. Gözleri açıktı. 32. ayrımın sonu. Sayfa 301. Devamı 33. ayrımda.